Efendim çok teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi kitabınızın kapağına baktığımda üzerinde düşündüm. Jeopolitik, şizofrenik bir ilişki. Yani biz kendimizin bir jeosu, coğrafyası var. Fakat oradan üretilen politika o jeoya karşı bir şey. O zaman ben ona şimdi burada siz konuşurken şizofren kavramını düşündüm. Şimdi o zaman bu nasıl oldu? İşte Yalta'dan sonra oldu. Peki bu Malta olabilecek mi? Yalta tekrarlandı. İşte şey...
Ama jeopolitik esasında Roma'dan beri var. Yani modern tarih, hatta Pelopones savaşlarından beri var. Jeopolitiğin olmadığı an yok ki. Eğer coğrafyan varsa ve engeller varsa, göl, deniz, dağ sırası, nehir. Şimdi mesela niçin bu kadar acele ettiler bu ateşkes için? Niçin? Çünkü Rusya son bir haftada Novaya Rossiya dediğimiz o Donbas bölgesindeki 3 tane çok kritik kasabayı ele geçirdi. Bu kasabaların özelliği neydi? Batıya doğru ilerleyen Rus ordularının karşılaştığı son yoğun insan ve urban life'ın olduğu yerdi. Burayı da aldıktan sonra önünde şu an kabaca bir 100 kilometrelik bomboş bir alan var. Bunun manası ne? Tanklarıyla adam bir girecek, gidecek. Yani şeye kadar, Kiev'in neredeyse Voloşlarına kadar. Benim şahsi görüşüm bunun da etkisi var. Gidecek yani ülkeyi kaybedecek.
Ben jeopolitik kavramını...
Hayır sen 45'ten sonra dedin.
Jeopolitik kavramına şizofrenik demedim. Bizim algılayışımız, ya daha doğrusu bizim uygulamamız, jeopolitik kavramını biz şizofren olarak uyguluyoruz. Kendi jeomuza, coğrafyamıza ihanet ediyoruz.
Hayır şöyle, jeopolitik ama gücün bir fonksiyonu. Biz, dediğin doğru, 45'ten sonra ihanet ettiğimde ben de, yani Mustafa Kemal'den sonra ihanet ettim. Atatürk o güçle jeopolitik dengeleri kurabilmişti. Temel nedeni neydi? Atatürk tarihi çok bir, milletinin gücünü çok iyi biliyor. Ama Atatürk'ün nesi yoktu? Gücü yoktu yani. Donanması var mı? Yok. Hava kuvveti var mı? Yoktu. Ona rağmen muazzam bir iş. Ama bir artı değeri vardı. Şansı neydi? İngiliz İmparatorluğu çökmüştü. Bak bu çok önemli. Ben yazılarımda hep ne diyorum? Türkiye için muazzam fırsat doğdu diyorum. Nasıl ki Atatürk zamanında İngiliz İmparatorluğu çökmüştü. Şimdi Amerikan İmparatorluğu çöktü. Türkiye bu fırsatı kullandı.
İşte orada ben şunu düşünüyorum. Biz bu ilişkiyi, şizofrenik ilişkiyi çok güzel söylediniz. Yeni bir fırsat doğdu.
Çok.
Onu nasıl tahayyül ediyorsunuz? Yani bizim gerçekten kendi jeomuza oturan onu nasıl tahayyül ediyorsunuz?
Evet.
Dünya genelinde.
Evet.
Soru bu.
Şimdi dünyada aynen İki Dünya Savaşı bittikten sonraki dönem gibi bir denge dönemi oluşuyor. Dünya Savaşı'nın bittiğinde dengeyi sağlayan neydi? Sovyetlerin. Ve Sovyetlere Çin eklenmesin diye 45'te ABD ne yaptı? Çin işgal. 49'a kadar ABD'de, ABD destekli iç savaş yaşandı. Tayvan değil mi şimdi? Formosa nasıl kuruldu? Öyle. Şimdi Kuzey Amerika'yı bir güç merkezi kabul et. Avrupa'yı bir güç merkezi kabul et. Avrasya'yı bir güç merkezi kabul et. Şimdi bir ekol diyor ki bu üç güç merkezi arada Türkiye, Hindistan ve İran. Bunlar da bu güç merkezleri arasında kendi barışlarını, Pax Türkiye mesela, Pax India neyse, dengeleri kurarak devam ettirebilir diye bir tez. Benim tezim de şöyle, ben de diyorum ki Hindistan ve Güney, küresel Güney dediğimiz eski bağlantısızlar. Çünkü Hindistan başlı başına büyük bir güç artık yani. Çin'le nüfus olarak baş edebilecek tek bir şey. Ama ekonomik olarak mücadeleye girebilecek durumda değil. Ama Hindistan'ı küresel güneyle birleştirirsen eski bağlantısızlar bir güç unsuru. Çin'le Rusya'yı birleştir. Ne oldu ikinci? Avrupa'yla, Batı Avrupa'yla Amerika'yı birleştir. Türkiye'yi de Rusya ve Çin ekseni, Asya ekseni. Çünkü biz esasında köklerimiz Asya. Bizim yanlışımız şuydu. Biz batıcılıkla batılılığı karıştırdık. Atatürk batılıydı, batıcı değildi. Atatürk ne diyor? Vefatından 4 yıl evvel İran Büyükelçisine sofra bitiyor, sabah oluyor artık, güneş doğuyor. Bak diyor, şu güneşin doğuşunu görüyorsun değil mi? İşte Asya diyor böyle yükselecek diyor. İşte güneş doğudan diyor, yükselir. Atatürk de buna inanıyor. Atatürk'ün Avrasya Birliği, yani Asya güçlerinin birliği görüşü var. Çünkü Atatürk 1853'te Kırım Harbi oluyor, değil mi? Batılılar ne yapıyor bize? Ruslara karşı savunmaya geliyor. Aynı gelen grup 1856'da Paris Konferansı, koy üstüne işte 50 yıl, 60 yıl neyse, 1917'de, 18'de işgale geliyor. Ama aynı güçler. Aynı güçler. Yani Batı bir kere Yunan felsefesi, Roma hukuku, Hristiyan dini veya Judeo-Hristiyan, şimdi artık Siyonizm'den şey ayırt edemeyiz. Şu an dünyanın başındaki en büyük belayı söyleyeyim ben. Şu an Amerika'daki İsrail, bak İsrail demiyor, Amerika'daki İsrail dünyanın başındaki en büyük bela. Niye? İsrail devletini kurduran 48'de Truman. Bunlar neye inanıyor? Bunlar esasında teolojiye inanıyor. Yani Tanrı'nın onlara bu gücü verdiğini. Trump bile ne dedi ya? Suikastan kurtuldum çünkü dedi Tanrı benim dünyaya şekil verdi. George Bush ne demişti ya? Gerizekalı olan, küçük olan. Dün dedi rüyamda İsa'yı gördüm. Irak'a girmemizi emretti dedi. Bak şimdi. Şey ne diyor Netanyahu? Bize diyor bu şey diyor West Bank veya Gazze. Bu diyor ilahi bir şeydir diyor. Moshe Dayan da diyordu. Golda Meir de diyor. Halbuki İsrail kurulurken nasıl bir devlet olarak kurulmuştu? Sosyalist bir devlet. Dini yoktu. Ama gördüler ki din şahane malzeme getiriyor. Yani dini yanına alan demokrasi adı altında dini kullanarak oylarını arttırıyor veya gücünü arttırıyor. Atatürk bunu görmüştü. Şimdi Amerika bu tuzağa düştü. Amerika ne zaman dindarlaştı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. 52 yılında In God We Trust'ı dolara koydular. 55 yılında da ilkokullardaki yemin şeyinde Under God kelimesini koydu. Kademe kademe. Ben Huntington'a bunu sordum. Öyle mi? Niye dedim dini bu kadar kullanıyorsunuz? Dedim ki, adam dedi ki biz dedi süper dedi. Kendi ülkemizde de dini kullanırız. Başka ülkelerde de. Brzezinski doktrini dediğin neydi? İslam'ı. Bütün laik Müslüman ülkelerde İslam'ı öne getir. Laikliği öldür. Ki dine bulaşan insanları etkilemek çok kolay. Dersin ki cehennemde yanacaksın kardeşim. Aldığın maaşa tamay. Ne demek? Ne demek grev? Ne demek? Bak düşün 1980'de Türkiye'yi yaşamış biriz. Sendikaların gücü. Amerika'da aynı şekilde. Amerika'da 1960'tan sonra kilise patlaması yaşıyor. Her kasabada presbiteriyendi, yok bilmem ne, her yerde. Sendikalar azalırken kiliseler azalır. Türkiye'de de aynısı oldu. Cami sayısı artarken sendikalar azalır. Şu an Türkiye'de sendikalı işçi sayısı %6. Amerika'da %11. Halbuki 1980 öncesi Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı %85. Yani emperyalizmin gücü burada işte. Ne yaptı adam? Bir doları 30 sente basıyor. Belki biliyorsun penileri peni basılıyordu ya. Bir sentler. Kaldırdılar bir hafta evvel. Adam dedi ki ya bir peni dedi 5 sente basılıyor dedi. Benim bununla uğraşacak hali mi var dedi. Adam kaldırdı yani. O bakımdan benim önerim bu konuyla ilgili olarak okumaya aklı öne çıkararak okumaya devam. Okuyan, bilgisini arttıran, sorgulayan, sebep-sonuç ilişkisini kuran ülkeler kurtarır. Şimdi mesela bu Ukrayna durumunu görüyorsun. Yani İngiliz Savunma Bakanı panikte, Alman Savunma Bakanı panikte. Ya kardeşim bu fırtınanın geleceği belliydi. Neokon dediğimiz Amerika'daki Siyonistlerin 1990 sonrası yaptıkları ortada. Ya 95 yılında bir plan var. Netanyahu'nun yaptığı. Planlar ne biliyor musunuz? Clean break. Clean break. Ne demek clean break? Yani ayrılalım ama temiz bir ayrılış olsun. Koparalım. West Bank'i kopar. Gazze'yi kopar. Bir kere Filistinli kavramı diye bir kavramı tanımıyor adam. Diyor ki buranın diyor sahibi Filistin. Onlar Filistinli değil diyor. Onlar Arap diyor. Ve Arapları bugün üzülerek görüyoruz. Diyor. Araplar mesela kimse şimdi Türklerle dalaşamaz. Niye? Türkler tarihte kendini yakın tarihte sanayi devriminden sonra ispat etmiş bir ırk. Nerede? Çanakkale. Nerede? Kutula Mağara. Nerede? Kurtuluş Savaşı. Nerede? Kıbrıs'ta. Türklere bulaşamaz. Türkler aynı zamanda bir de güvenlik devleti. Yani bir refah devleti. Tamam Türkiye'de belli bir kesim refah devleti olarak. Yani İstanbul'un çoğu öyle olabilir. Ama Türkiye hala bir güvenlik devleti. Olmak zorunda bu coğrafyada. Eğer sen Türk jeopolitiğini, Türk dünyasıyla buluşma idealini, efendim Orta Asya'da bu demin söylediğim denge grupları içerisinde bir yer edineceksen Türkiye güvenlik devleti olmak zorunda. Sen şimdi Hollanda gibi, Almanya gibi olduğun takdirde mesela Mehmetçik kavramını kaldırdılar ortadan. Mecburi askerliği o kadar büyük hatalar ki bu. Askeri okullar. Yani bizim gibi bir coğrafyada yaşayan bir ülkenin buna bu lüksü yoktu. İsrail niye kaldırmıyor? Niye İsrail'de kızlar silah altında 3 yıl? 3 yıl. O bakımdan şeye çok dikkat etmek lazım. Şimdi özetle sorunun bence cevabı şu olmalı. Benim perspektifimden. Türk dünyası bir kere Türk Devletler Teşkilatı'nı kurarak çok büyük bir hamle yaptı. Bu çok doğru bir hamleydi. Bu hamle Çin'e ve Rusya'ya karşı olmamalı. Asla. Çin'e ve Rusya'ya karşı olursa ki emperyalizm bunu istiyor. Mesela Uygur Türkleri. Şimdi Amerikalılar Çinlileri sever mi? Sevmez. Amerikalılar Çinlileri sever mi? Sevmez. Amerikalılar Müslümanları sever mi? Ama Uygurları çok seviyorlar. Daha ne söyleyeyim size? Bundan daha güzel bir emperyalizm anlatan bir şey olabilir mi? Haksız mı? Hamas'ı kim kurdu? MI6. Hamas'ın ağababası kim? Müslüman kardeşler. Kim kurdu? 1922'de kime karşı kuruldu? Mustafa Kemal'e karşı kuruldu. Eisenhower'ın Müslüman kardeşler liderini makamında ağırladığını, onlara yardım ettiğini. Bak savaş bitmiş. 45 yıldır Eisenhower makamında karşılıyor adamı. Sebebi ne? Müslümanlar asla laik olmamalı. Asla aklıyla değil, inancıyla düşünmeli. Çünkü Müslümanları inancıyla düşünmeye zorlarsak manipüle etmek çok kolay. Çok kolay. Görüyoruz yani. Evet.
Bir şey söyleyeceğim. Yahudilerin, İsrail'in